Derin Mevzu'ya hoş geldiniz. Ben Kübra Uzun, Mert Evgin ve Mert Özlü ile birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Fenerbahçe gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz beyler diyorum.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Bir de onu da söylersin.
Evet, yine Mert Evgin desin ilk önce, sonra Mert Özlü konuşsun. Sonra karışmasın.
hoş bulduk. Sizler de iyisiniz inşallah arkadaşlar.
İyiyim ben de. Evet, süper. Güzel. Ben başlayayım mı hemen konumuzla gündemimize girişi? Evet.
Gündemimiz saatte geç oldu. Benim başka kanalda da programım var.
Evet, bekletmeyelim arkadaşımızı.
Podcast dolaşıyoruz.
Evet. o zaman Kasımpaşa maçıyla başlayalım hemen. Nasıl bir maçtı? Maçın oyuncusu sizce kimdi? Maç içinde öne çıkanlar, hakem hatası var en başta. Onu konuşalım istiyorum bir. Oradan başlayalım. Mert Elgin Sayın'a başlayalım yine.
Başlayalım. Ya, kazanılması gereken maçı kazandık yani. Hani bir başlık atacaksak öyle olur. Çünkü pek kredimiz kalmadı ki bu muhabbeti yapmayı. Sevmiyorum. Yani sezon başlar, daha ikinci hafta olur. Şey muhabbetli olur hep. Ya bu maç çok kritik. Abi ikinci hafta ne kritiği ya? En fazla yenilirsin yani. Ama üst üste mağlup olarak kredini bu kadar bol keseden harcayınca maalesef, zaten insanların korktuğu oydu. Sonra her maçın 3 puanı çok önemli noktaya geliyor. Yani bazen beraberlik telafim bile olmuyor. Ne olacak şimdi? Üst üste kazanarak bir en azından oh çekip, yani sadece lider olmak da değil, yani en azından kendini bir pozisyona getirip bir puanları toplayıp telafi etmen lazım.
Bir araya gireyim. Üst üste sezonlar değil yani. Asırlık bir sıkıntı var yani. Bir de 10 yıldır şampiyon olmadığımız için adam akıllı. Bir de her şampiyon olamadığımız sezonun yükü de biniyor oyunculara. Her şampiyon olamadığımız sezonun transferlerinin de yükü biniyor. İyice bir girtaba giriyoruz. Psikoloji o kadar önemli hale geliyor ki. Ne sahanın içerisindekiler önemli oluyor ne de başka bir şey. Kafamız rahatken ayrı top oynuyoruz, değilken ayrı top oynuyoruz.
Tabii canım ya, şey, olay biraz spordan çıkıyor. Keyiften de çıkıyor ve stres halini alıyor. Yani bu, tabii bu durum sezon başı yoktu da. Günden güne maçlar ilerledikçe, şimdi bir de rakipleri de görüyorsun. Bazen şimdi bazı yıllar oluyor, bazı rakipler çok inanılmaz seriler yapıyor. Yani o zaman insanların psikolojisi bozuluyor. Ya da bazı yıllar oluyordu mesela, Fenerbahçe'nin gerçekten kötü kadroları vardı. Yani gerçekten Fenerbahçe'ye yakışmayan kadroları vardı. Ya bu biraz bazen mecburiyetten oldu. Bazen mecburiyetin yanına nasıl diyeyim, zorunluluktan oldu. Hatalardan oldu.
Arada o kadroların çoğu sezon başı heyecan yaratan kadrolardı. İsim ya bazında
ama işte,
sezon performans yani bazında ben sıkıntı yoktu.
Hepsi... Ya tabii yoktu. Mesela şey bile çok eleştiriliyor işte. Şimdi en üç örnek Reyes-Meyes o dönem. Hani tecrübesiz bir yönetim geldi. Bir şey denediler. Yapmaya çalıştılar. Getirdikleri çok kritik dört adam vardı. Olmadı falan. Mesela konu oraya girersek çıkamayız. Yani başka bir konu. 2018 Fenerbahçe futbolu diye bir sorunun cevabı bu ama yani nihayetinde kredimiz yoktu. Maçı da kazanmamız gerekiyordu. Kazandık. Ha, oyuna gelirsek oyundan önce hakemi sordum. Sen hakemi konuşursak
ya hakem konuşmayalım bu sefer ya. Ne oldu? Ortalama her maç bir tane penaltımız verilmiyor. Evet, bir penaltımız verilmeyince hakem iyi diyoruz, geçiyoruz. İkiden sonra konuşuruz hakemi.
Valla benim son dönemde tek diyebildiğim hakem herhalde bir Malatya maçında. Herhalde. Onda da 3-0 yendik. Zaten rezalet oynadık. Aslında
öyle futbol bir, yoktu hakemlik bir şey.
Öyle bir ülke ortamı var ki ben hep şeyi düşünüyorum. Dönüyorum Malatya maçına. Ulan hakem de normal yönetti maçı. Sıkıntı çıkmadı. Yani kazanmamız lazımdı yani. Gerçekten aklımdan bunlar geçiyor ha. Yani o maç hani böyle fırsattı yani. Hakem bulaşmadı oyuna. Gençti bir hakemdi galiba.
Erkan Özcan. Erkan
bir şey söyleyeceğim sana. Maçta hakem tabii bulaşmaz. Zaten gözümüzü açana kadar 2-0 oldu. Sahada top yoktu.
Ha, fırsat kalmadı diyorsun. Ama yani hakemin öyle
seçimi... Kaldırıp, o saatten sonra hakem ona kadar saysa ne olur, saymasa ne olur.
Bir şey söyleyeceğim. Benim en şimdi komime giden olay, şimdi diyorsun ya hani hakeme iş kalmadı falan. Ya öyle hakem şeyleri izliyoruz ki. Yani mesela bu son bizim maçta şimdi herkese sorsam Sinan'ın penaltısı. Yani gerçekten herkes üstünde hemfikir olduğu bir şekilde penaltı verilmedi. Bence ondan daha komik olaylar var sahada. Bak mesela sayayım. Hatırlarsınız ikinci yarıda bir pozisyonda rakip Pelkas topu ondan kapıyor. Tokat atıyor Pelkas'a. Ya tabii ki bilinçli değil. Ama bunun kuralı, kural gereği sarı kart ve faul. Abi faul adamlara veriyor. Aradan 5 dakika geçiyor.
Penaltı pozisyonu var.
Ceza sahası, onu söyleyeceğim. Ceza sahası çizgisinin orada, yani içeride dışarıda bilmiyorum, tartışılır. Dışarıda mı gibi yani. Ferdi'nin hava topuna çıkıyor ya, bakıyorum ya Ferdi bir yerden çekiyor mu diyor. Olabilir, biz görmemişizdir sahada başka açıdan. Yani iyi niyetle de anlatmaya çalışıyorum. Ama yok. Yani Ferdi'nin yüzüne herif tokat atıyor. Ferdi'ye foul yaptı diye foul çalıyor. Ya gel hani maç da 3-0 ha. Hani ben bunları önemsediğimden değil ama biz kazanıyoruz bazen ama. Abi yani hakemi yeniyorsun diyemem de. Yani bir de onlarla uğraşıyorsun. Ya sanki bir noktadan sonra 70. dakikalardan 60'lardan sonra artık şey diye düşünmeye başladım. Maç koptu ya. Sanki hakem böyle bizimkileri delirtmeye çalışıyor gibiydi. Gerildi de oyuncular. Ben fark ettim böyle biraz bizimkiler sert falan girmeye başladı. Normalde 3-0'da rahat oynarsın. Hani hakem kızdırdı yani adamları. Saçma sapan hareketler yapıyor. Yani ben kabul edilecek bir şey değil yani. Maça gelirsek de futbol açısından, ya da istiyorsanız bir Mert Özdiye şey yapayım, o da bir kendi
görüşü. Evet, hakem konusunda.
Maçı Alanya'ya maçıyla birlikte yorumlarız. Birlikte.
Ben tarz olarak hakem konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz.
Evet, o zaman direkt oyunu yorumla sen.
Direkt yani hakem kötü niyetliydi ama zaten bildiğimiz bir hakem, ondan sıkıntı yok. Oyun...
Bu hangi maçta ünlüydü ya, bir konuşuluyor da ben şey yapamadım ya, artık hafıza taşıyor.
Boş ver. Bunun seceresine baksan en az 10 tane doğradığı maç vardır.
Ha.
Ben Raul Meireles gibi kalmış aklımda ama emin değilim. Neyse.
Olabilir.
Bence takım biraz perşembeyi düşünerek 3. viteste oynadı gibi hissediyorum. Hani Ozan'ın bakmadım ama kat ettiği kilometre kuvvetli ortadan diğer maçlara oranla çok daha az olsa gerek. Çok daha olgun bir futbol oynadı. Ozan Tufan'ın performansı cidden ayrı bir seviyede. Yani şu an hani Fenerbahçe'nin şeyi çimentosu gibi yani. Herkesi bir araya getiren, her yere basan eden, şu an hani konuşulan 10 milyon dolar rakamlar falan, ağlarım yani. Cidden ağlarım.
Birkaç istatistik görebilir miyim?
Çok farklı bir futbol oynuyor ve çok farklı bir futbol oynuyor ve oynadığı futbolun Avrupa'da her takımda yeri var.
Mert. Bugün bir paylaşım oldu. Tabii emeklerine şey açısından Compressinator diye bir hesap var. Bu bir istatistik parametreleri sunan bir hesap. Son dönemlerde çıktı. Ozan Tufan'ın sanal olarak İngiltere'ye transfer etmişler. Sanal transfer. Bazı istatistiklerini tabii ki maç başına, yani karşılaştırmak adına karşılaştırmışlar. Mesela kazanılan ofansif birebir de Ozan 4. Önünde Pogba var. McKean falan var. Bir iki oyuncu var. Fred'in önünde Allen'ın, Kovacic'in falan. Mesela bir istatistik daha söyleyeyim hemen. Başarılı driplingde Pogba 2. Ozan 3.
Tamam,
Cebellas falan var. Bir iki tane daha söyleyeyim hemen. Başarılı atak aksiyonları önemli bence. 3.83 gibi bir rakam. 2. Mount falan, Pogba falan gerisinde kalmış. Bir de şey vardı. Dribbling olması vardı. Yok, bitti. Yani şimdi tabii ki lig karşılaştırılmaz. Şimdi onlar Premier Lig'de yapmışlar bu istatistiği. Bizimki Türkiye Ligi'nde. Fakat yani Türkiye Ligi'nde de hani inanılmaz başarılı bir 15 hafta geçirmiş takımın oyuncusu da değil. Baktığında. Biraz futbol da öyledir yani. Oyunu erken çözersen istatistik de yaparsın. Anlatabildim mi? Alanlar açılır, driblingin artar değil mi? Başarı aksiyonu artar. Rakip artık biraz şey olmuştur falan. Öyle bakarsan öylesi böylesi dengeler. Yani sonuçta Ozan'ın istatistikleri dünya şeyine yakın. Dünya seviyesine yakın yani. Avrupa Şampiyonası da oynanacak. Sen ne düşünüyorsun? Yani satış matış bir dedikodular dönüyor ama.
Kübra Hazır, sen biliyorsun.
Onu o işte. Sorulara geleceğiz zaten.
Soruda var mıydı o?
Yani oradan yola çıkarak bir soru soracağım zaten. Tamam.
Benim bir sorum var.
Sevgili moderatörümüz, soruma bakmayınız.
Benim bir sorum var. Bence buyurun. Sizce yani Fenerbahçe'nin maça çıktığı 11 doğru muydu? Solbek, Sadık, Gustavo Stoper'de, yedekte Lemos varken. Sayın moderatörüm,
bunu moderatörün cevap versin.
Moderatörün cevap versin, evet. Ben olsam Gustavo'yu solda oynatırdım. Çünkü geçmişinde oynadığı, Marsilya'dayken oynadığı şeyleri var, maçları var. O yüzden onu tercih ederdim. Ama hoca belki stoperde Gustavo'ya güvendiği için Sadık'ı oraya koydu diye düşünüyorum. Ha, Sadık da efsane bir maç oynadı yalnız. Yani beklemiyordum kendi nazarımda ama iyi maç çıkardı.
Stoper değilmiş galiba. Orijinal mevkisi stoper değilmiş.
Sol bekmiş, evet. Ben de öyle düşünüyorum artık.
Ya ben, güzel bir oyuncu vallahi ya. Bence Tiam'ın forvette olması Sisse belasından kurtulmuş olmamız iyi oldu. Sisse olunca takım dağılıyor çünkü. Alver olmadığı için.
Evet, çok çok fark
ediyor. Bir top kaybı. Hop geri dön. Tiam olunca top tutuyor, pas yapıyor. Zaten 3-4 haftadır bayağı güçlü gözüküyordu. Topla Alver'i de iyiydi.
Sizce maçın adamı kimdi?
Bence maçın adamı Gustavo'ydu. Yani o kadar hakim bir oyun oynadı ki. Yani böyle halı sahadaki abiler gibi arkadan çıkın, çıkmayın, gidin, gidin. Oyunu ittirme, tempo yaptırma. Resmen süper yönetti takımı. Keşke orada oynamayı sevse yani. Mert Hakan da çok iyiydi.
Mert Hakan
ben Pelkas diyorum da.
Mert Hakan adapte olmaya başladı bu arada. Yani büyük takım adaptasyonunu sağlıyor şu an. Yani bir düşük bir seviyede gidiyordu. Üste gidiyormuş havası var şu ara. Yani o üstündeki kendini kanıtlamam olayı var ya, kendini kanıtlamam lazım, kanıtlamam lazım. Bir insanlara baskı yaratıyor bu, biliyor musunuz? Mesela Deniz Türüç iyi bir örnek. Deniz Türüç geçen yıl hiç oynamıyordu da sonradan girip 10-15 dakika, hatırlıyor musunuz o dönemi?
Evet.
Herkes de diyordu ya bu adamı nereden aldık falan. Sonra biz ligden kopunca biraz Deniz Türüç'ü sürekli oynatmaya başladık. Zaten bazı ayrılan oyuncular falan oldu. Bir iki maç gene aynı gitti falan. Yani her yerden vurmaya çalışıyor falan. Sonra rahatladı. Böyle bir oyunu değişmeye başladı. Hatta milli takıma da öyle seçildi. Sonra zaten Başakşehir'de de şu ara yani bir devam ediyor yani. Oynuyor onlarda da yani. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Yani bu biraz da sürekli oynamakla, ritimle alakalı bir şey bence.
Kesinlikle yani.
Deniz Türüç örneğindeki olan bence Fenerbahçe vs. Başakşehir psikolojik baskı olayı.
Bir daha biraz daha mı üstüne geçti diyorsun Fenerbahçe son dönem performansının üstüne?
Yani sen bugün Deniz Türüç'ü al, Fenerbahçe'ye geri koy, Başakşehir'deki performansı yakalayabileceğinden emin değilim.
Ama insandan insana değişiyor. Doğru söylüyorsun. Ama hani tahminim şu. Yani bazı insanlar kaldıramıyor. Bu insanın kişisel özellikleriyle, karakteriyle alakalı bence. Büyük takım oynamak farklı diyorlar ya. Biraz da bence ondan.
Peki güzel maç. Siz Deniz Türüç ve Sinan Gümüş arasında hangisini tercih ederdiniz?
Yani kesinlikle Deniz Türüç'ü sezon başındaki performansıyla takımda tutmazdım. Ama ve lakin Sinan Gümüş de yani hiçbir şey vermedi. Bu ara bu maçta bir yarım saat iyi top oynadı. Driplingli. İlk gol onun driplingliğinden sonra Mert Hakan'ın açmasıyla geldi. Bence biraz da mimli topçu yani. Bir ara Caner öyleydi. Yani her pozisyonda vuruyorlar ediyorlar. Kendi de atlayarak, abartarak atlamalarını tepki düdükleriyle uzaklaşıyor durumdan yani. Bence penaltı pozisyonu Sinan yerine başka bir topçu olsaydı belki penaltı çalma ihtimalleri daha yüksek olurdu.
Tabii bence evet. Sinan dışında herhangi birini olsa penaltı çalardı.
Peki benim bir sorum daha var size. Moderatör adamdan başlayalım. Yapalım. Bizim penaltı pozisyonlarında varın hakemlere zahmet vermeme inceliğinde bulunmasının sebebi nedir? Abi bir çağır ki muhabbet edin yani en azından.
Muazzam bir olay.
Ben vermedim de o desin ki aman nasıl çağırmadım seni desin. Bakar gibi yapalım. Başka bir görüntü koysunlar ekrana.
En azından bakıp vermedi
ben
diyelim.
Ben zaten ilk olanı biliyor musunuz? Yani
bizim var hakkımız şey gibi yani. Yersen var hakkımız var yani. Hiç ben daha görmedim ki böyle tartışmalı bir penaltı pozisyonunda VAR'a gidildiğini.
Herkese var bir
haftadır, şey. 3-4 haftadır hep bir oyuna devam, oyuna devam yani. Kardeş, VAR'dan hiç mi bir şey yapmıyorlar yani? Hiç ya mi gelişen edemiyorlar?
Başkaları
olsun. Bunu.
Ya şey çok can sıkıcı ya. Gerçekten çağırmamaları var ya hani ya en son ne zaman çağırdılar ben hatırlamıyorum bile ya. Ya milletin maçına fıt fıt evet. Çağırıyorlar. Yani bizim maçlarda pozisyon oluyor, oyunu oluyor. Yani şöyle oluyor sanki şöyle. Diğer maçlar Türkiye Ligi maçı yani hakem kararları Türkiye Ligi standartını bizim maçlar Premier Lig standartını çekiyorlar.
Yok tam Şampiyonlar olarak öyle değil. Ben şöyle hissediyorum. Ben şöyle hissediyorum. Sanki VAR kuralı 17 takıma gelmiş ama bize gelmemiş gibi bir durum var.
Ha bunların maçı VAR'sız yönetti. Olabilir bak o. Mantıklı geldi şu an.
Buradan ben Alanya maçına geçeyim. Onda ne bekliyorsunuz mesela? Nasıl bir maç oynanır sizce? Ve ilk 11'imiz nasıl olur? Covid'liler de artık.
Ya eksikler var hala ya. Yani Caner yeni idmana çıkıyor ama muhtemelen oynamak zorunda kalacak. Novak hala bugün idman şeyine bakamadım ama çıktı mı çıkmadı mı. Novak hala şeydi. Hani şeyde çalışıyorlar. Jim'de şeyde bazı özel idman programı veriyorlar. Sahaya bile çıkmıyorlar. Yani Sosa da bir süredir öyleydi. Zaten o yüzden oynatmıyor Sosa'yı. Yoksa deli mi Sosa'yı oynatmayacak yani de. Gerçi Sosa'yı oynatmamız başka oyuncuda fırsat oldu. Ayrı konu da. Başka eksik kim var? Covid'ler iyileşti. Ama muhtemelen yani eksik bir, yani 3 günde bir maç yapmış olacaklar. Adamlar daha idman temposunu falan da bir hafta idman yapmamışlardı. Böyle bir sıkıntı da var. Üst üste maç sıkıntı yaratır mı? Muamma.
Yani lafını koyacağım. Kasımpaşa maçıyla ilgili bir eleştirim var. Erol Hoca'nın. Yani 3 gün sonra maç varken skor ve maçın gidişatı da rahatken 5 oyuncu değişikliğini kullanmadı bile. 4 kişiyi değiştirdi. Belki o 5 oyuncu değişikliğini biraz daha erken ve daha efektif kullanabilirdi.
Ama bir ara çok kullandı onu da. Sonra bence saçma oldu. Oturmamış bir takımda zırt pırt herkes oynatacak bir sevdasına girdi. Bu sefer sıkıntılar yaşadı.
Ama yani, bu böyle
bir şey. Bence o eleştirilere dikkat almış.
Zaten kopmuş. Kasımpaşa zaten üstüne gelemiyor. Yedekteki oyuncular da bir epeydir oynamayan, forma girmesi gereken oyuncular. Yani belki Samatta'yı da erken atabilirdi.
Ha belki, evet. Katılıyorum ona.
Ömer Faruk koyup Ozan'ı dinlendirebilirdi. Ozan da sonuçta Covid'den çıktı.
Covid'den çıktı. Yani. Yani
insanüstü bir performans eyvallah ama yani biraz da sakınmak gerekiyor.
Doğru. Zaten. O doğru. Doğru işte. Zaten o şimdi bu maça inşallah umarım yansımaz yani. Sonuçta bir gün dinleniyorsun. Yani kaslar falan iki günde falan ancak kendine geliyor. Yani sonra da tam uyanacaksın maça gideceksin. Yani biraz öyle bir durum var. Ama alışacak İngiltere Premier Ligi'nde hep öyle yapıyorlar da burada bizimkilerde rezalet bir futbol izleyeceğiz. Herkesin öyle herhalde. Diğer maçlara bakamadım bu hafta ama.
Azından yel alsın. Yeter bu Ozan ve İngiltere Ligi muhabbetin ya. Vallahi sıkıldım.
Şey mi yapıyorum?
Gönderecek
galiba.
Adamı zorla göndereceksin. Otursun dursun.
Adamı zorla sattıracağız. Ya 10 milyon euro falan bizimkiler. Biz vermeyiz 10 milyon. Neyse o konuyu konuşacakmışız. Beni zorla oralara çekiyorsun ya. Admin evet. Lütfen ya. Moderatör. Admin diyorum.
Evet lütfen. Tamam Alanya Spor maçıyla alakalı bir şeyiniz ben yoksa görüş... diğer soruya geçeceğim.
Şöyle Alanya maçı gerçekten zor maç olacak. Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Yani şey açısından dikkatli oynamamız gerekiyor. Alanya geride hani bizim Erol Hoca'nın geçen sene aslında onlara da yaptırdığı bir oyun. Kompakt bekleyip hızlı çıkabiliyorlar ve o tek pasta hani iyi pas atabilen oyuncular var. Salih gibi, Siopis gibi, Efecan gibi. Evet. Ters topları atıp tehlikeli olabilecek oyuncular var. Arkaya da iyi koşu atıp alıp götürüp bitiren oyuncular var. Tam da bizi sıkıntıya sokacak bir oyun tarzı. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle kolay gol yemememiz lazım. Geçen bu Kasımpaşa maçında gene bir hata yaptı Mert Hakan. Maç 1-0 öndeydik galiba. Mert Hakan yanlış pas verdi. Az daha adam kaleciye karşı karşıya kaldı yani. Biraz akıllı biri olsa alıp gidebilse gidemedi. Doğru dürüst de pas atmak zorunda kalınca pozisyon bitti. Yani biraz dikkat etmek gerekiyor. İnşallah geri düşmeyiz. Gene dediğim gibi eksikler aynı. Muhtemelen yakın. Geçen maça yakın kadroyla çıkarız. Bilmiyorum, değişiklik olur mu sizce?
Bence Sadık sol bekle başlayacak. Çünkü hem hızlı hem defansı daha iyi biliyor Caner'e göre. Sol bekte Sadık'la başlama ihtimali yüksek. Beşiktaş maçı öncesi de Nova abi denemişti. Beşiktaş maçına Novak'la başlamıştı.
Ama o iş kötü oldu.
Sadık yine Sadık'la başlar. Stopere Serdar gelecek mi? Ondan emin değilim.
Serdar da idman yapmıyordu mesela. Mesela diğerleri direkt kopya iyileşti, idman yaptı. Serdar mesela şeyde çalışıyordu. Salonda.
Ya o zaman yine Gustavo ile başlayacak.
Yani işte o sıkıntı, ama Gustavo'nun orta sahada oynaması lazım. Biraz sıkıntı. Yani.
Yani Ozan, bakın, Mert Hakan orta sahası bence fena değil. Ozan, Mert Hakan iyi bir ikili. Birbirleriyle iyi yardımlaşıyorlar.
Yalnız Pelkas'ı hiç övmüyorsunuz ya. Gözümden kaçmadı. Süper
değer.
Dur canım. Defansı yaptık. Orta sahaya geldik. Şu an hücuma doğru.
Tiyam'ı övdünüz falan. Hücuma gelene arada kadar Pelkas kaynadı.
Biz daha çekeriz. İki haftalık yayın çekeriz.
Pelkas'ın orta sahanın önünde oynamasıyla kanatta oynaması arasında fark var mıdır? Varsa nedir? Buyurun Mert Bey.
Var tabii ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi
ölüyor kanatta bir kere ya.
Ölmüyor. Ben öyle
ölüyor olur. Ya.
Ben sene başındaki
daha iyi, rahat oynuyor şeyde.
Sene başında kanatta iyiydi. Şimdi sorun takımın tüm kurgusu bozulunca o işte Ener Valencia'ya gitti, yok öbürü sakatlandı, çorba oldu, hoca herkes değiştirme niyetine girdi. Sürekli her maç Sisse atıyordu falan sahaya. Ne alakaysa. Yani bir garipti yani. Zaten o sevdadan vazgeçti.
Fenerbahçe'nin bu senesi ikiye ayrıldı. Yani Sisse'li takım Sisse'li.
Ben onu fark etti zaten. Fark etti. Ha mesela şimdi Pelkas'ı övelim. Şöyle övelim. Pelkas biz kanat forvet gibi aldık. Ama şöyle kanat, hani bu yeni nesil aslında 10 numaraymış da hani yaratıcı kanat oyuncusu kontenjanından. Yani Ferdi de öyle.
Mesut Özil gibi mi?
Mesut Özil direkt yaratıcı. Onu konuşuruz.
direkt. Ona da geleceğiz.
Yaratmak onun şeyinde, adamı istatistiklere vurmuş bununla şeyle yani. Neyse. Bu niyetle aldık. Şimdi diyorlar ki Mesut mesela dedikodusu geçiyor. Gelirse Pelkas oynayamaz. Abi öyle değil. Yani şimdi mesela bir Perotti iyileşecek. Öbürü sakatlanacak falan filan. Ha, oynarlar yani. Zaten Mesut'un gelip hazır olması falan bir ay. Yani şeyin de öyle, Sokratis ya da herhangi bir stoperin. Yani gelirse bize oynamayan ama CVC'yi biri gelecek muhtemelen. Yani onun hazırlanması falan yani bir ay. Yani maçlarda oynar ama bir ay bizi tatmin edeceğine inanmıyorum ben açıkçası. Kim gelirse gelsin.
Sayın moderatör, Alanya Spor gelecek mi, gelmeyecek mi? Sorumuza cevap vermeyiz mi?
Tabii ki yeneceğiz gözüyle bakmalıyız ya. Yani bunun olumsuz hiçbir tarafını düşünemem ben.
Ben takımın güçlü ve iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Bence klasik bu kötü giderken ki sağlam futbolla kazanılan bir galibiyet olacak. Ondan İnşallah. Sonra önümüz açık zaten.
Bence de. Çok.
Evet.
Ya işte onun maçı başta bunu kastediyordum ya. Hani her maç kritik muhabbeti gibi. Ya bu maç biraz kritikten çok şöyle bir maç. İvme maçı, rüzgar arkasını alma maçı. Aynı şey Kokoskov'da da geçerli, basketbolda da. Onlar da bir düzeltti eğriyi. Psikolojiyi düzeltti, bir toparlandılar. Hocaya onlar da bir oyuncular gerçekten bir yere sallamıyor gibiydi. Futbolda da öyleydi. İğmeyi yukarı çevirmekte rüzgarı arkasına alma maçı.
Yani. Aynen yani en kötü ihtimal beraberlikle zaten kalıyorsun. Kaldı ki daha ilk yarı bitmedi yani. Daha ölme şey mi ölme. Daha bir sürü iş var yani. Daha...
Abi iki ortalama. Yani. Şu an kaç puandayız biz?
Sana kaç lazım?
Bana 35. 29'uz galiba ya.
Bakalım.
Şu an bunu bilmememiz.
Abi ezbere yok.
Her gün maç
çok var. Maç, her gün maç var artık.
15 maç 29 puan.
Moderatöre tepki gösteriyorlar.
Bilmiyorum. Evet. Her gün maç var. 17. haftadayız ama.
Hayır, Fenerbahçe 29
puan. Doğru, 16. hafta oluyor bayağı.
Yani şu an aslında 2 puanın altındayız ortalamada, kötü. 2 yani ve üstü olacak seri. Ya hedef bu olmalı. Mesela şu an 2 puan ortalamada olsak 30 olacaktık. Yarın maçı kazansan Beşiktaş'ta 1 puan olacaktı gibi. Şu an 5 puan.
Mühendis çok iyi Mert Bey. Mühendis misiniz?
Tabii. Aynen.
Tamam, ben buradan şeye geçeceğim.
Matematik şov.
Merakla bekliyorsunuz. Hayır. Mesut Özil'e geçeceğim. Burada tabii ki anlatmaya dakikalarımız yetmez ama oyuncunun hani kimliğini geçmişini, ama neler yaptığını.
Geçemezsin, anlatman lazım biraz.
Anlatamayız ya, yetmez. Siz anlatın o zaman, dinleyelim. Zamanımız yetmez ama ben size şeyi soracağım burada. Yani Mesut Özil gelse transferi açısından mantıklı bir hamle mi? Oyuncunun maliyetini karşılayabilmek için Ozan'ı gönderme gibi, hani biraz önce de bahsettik. Karşılayabilir miyiz? Yani siz ne söyleyeceksiniz bunun için?
Vallahi
bence Mesut Özil devre arası değil de daha bir sezon sonu transferi olurdu diye düşünüyorum. Hani bu sene gelse çok katkı verebilir mi? Pek emin değilim. Ama bilmiyorum tabii son durumunu. Hani ne durumda? Hani göbeği saldı mı? Yoksa koşuyor mu? Antrenman yapıyor mu? Topla oynuyor mu? Hiçbir fikrim yok. Yetenek açısından, geçmiş açısından herhangi bir sıkıntı yok ama mevcut durumu ve devre arası, olmayan devre arası transferi için biraz garip bir hamle. Ama herhalde bunları incelemişlerdir diye düşünüyorum.
Tabii canım, kamp yok, bir şey yok. Eskiden bir kamp olurdu. Hani hadi beyler, kötü gitti işler, toparlayalım falan, değil mi? Şimdi aynen. O da yok. Yani
oyuncular bir Antalya yapalım, iki turnuvaya katılırız tenis sahalarında.
Aynen. Gerçi öyle bir dedikodu döndü geçen, bilmiyorum ne kadar doğru yalan. Hani takımı Antalya'ya götürelim mi, bu şey bay arasında falan denilmiş. Erol Hoca Covid riski var, sıkıntı olur diye mantıklı bir şey söylemiş. Hani şimdi oraya götüreceğiz falan, sıkıntı olur diye şey yapmamışlar ama.
Sonra zaten burada kaldılar, burada hepsi Covid oldu.
Hayır ama son maçta zaten öyle bir sıkıntılar vardı. O ondan önce olmuş ki ya. Kuluçka süresi 4 günden sonra test çıkmıyor falan muhabbeti var ya.
İyice İsmail Saymaz'a bağladın. Her konuya giriyorsun. Kokoşkoğlu'dan Kuluçka süresine. Oradan Fener'e.
Aynen.
Evet, sinemada konumuz Mesut Özil.
Mesut'u transferi konusu da ya şimdi maddi açıdan hesap kitap yapanlar var tabii. Ben de yapıyorum. Hani yapıyorum dediğim bundan bahsetmek manasında söylüyorum. Ama yani şimdi alamayacak olsak limitler belli. Ben buna inanıyorum. Ya bazı arkadaşlarım da bunun tartışmasını yapıyoruz. Yani limitler belli. Alamayacak olsak alamayacaktızdır. Almayız zaten. Yani muhtemelen bu yıl içinde şimdi Arsenal'den alacağı bir sadakat bonusu varmış sözleşmesini tamamlayınca. 8 milyon pound diyen var, euro diyen var. Pound'dur muhtemelen. Maaşı zaten 20 milyon euroydu. Yaklaşık yarısından biraz azı vardır. Ya bunları muhtemelen Arsenal'de bırakmak istemeyecektir. Ben öyle düşünüyorum. Ha, ama nedir? Arsenal neyi yollamak istiyor o zaman? Ya muhtemelen bizim verdiğimiz para artı biraz da hani Mesut yatmayacaksın artık, gideceksin oynayacaksın falan diye biraz da fedakarlık yapacak. O kurtardığı bütçeyi adam okuduğum kadarıyla bugün yabancı kaynaklardan Arsenal bir yerlere harcamak istiyor. Yani takviye yapacak. Aynı şey Sokrates için de geçerli. Gene Arsenal oyuncusu. Başka bir oyuncu daha var. Mustafi var gördüklerinde. Yani böyle 3-4 tane oyuncu var kullanmadıkları. Onlardan çıkıp maaşlarını o bütçeye oyuncu almak istiyorlar. Hatta biri de bizimle ismi geçen Boğan diye. Onunla ilgileniyorlar. Norwich'te oynuyordu. Championship'e düşmüşlerdi. Ya son günlerde gelir falan denilmişti ama tabii adam bonservisi var. 10-12 falan.
Arjantin'e gelmek istiyordu da kulübü ikna edememiştik.
Ha bilmiyorum.
Ya şöyle bir durum var Mesut'ta. Benim en sevmediğim transfer şekli maaşına X sponsor olacak. Abicim ister Y sponsor olsun, ister Z sponsor olsun yani. Kimin sponsor olduğu önemli değil. Ne imzaladığı önemli. Yani bugün 4-5 milyon euro verebilecek bir ekonomik durumumuz olduğunu düşünmüyorum. Biraz garip geliyor. Bir de 3,5 sene deniyor. 20 milyon euroluk bir bütçeye tek oyuncu Mesut yatırımı tam bir soru işareti. Enteresan yani. Bilemiyorum.
Basket bütçesini kısacağız herhalde anladığım kadarıyla.
Deme onu ya. Onunla alakası yok ama.
Sitem yaptım.
Güzel bir oyun. Buradan sol bek alamamızı basket şubesine bağlayan arkadaşlara selam olsun.
Ya evet, onlarla çok olsun, mücadele gerçekten ettik. Ya şimdi şöyle insanlar ya aslında çok üzücü de bir şey yani. Yani ikisi aslında birbiriyle alakası olmayan şeyler. Yani
evet, işte onu söylemeye çalışıyorum var ben de. Ama başka insanlar bunu bilmeyenler mi diyeyim ya da anlamak istemeyenler mi var yani.
Hayır ama bak, başkan bu konuda net hatalı. O zaman da hatalı. Yani bu işlerin ya görüyor. Çünkü çok takip nasıl diyeyimse sosyal medyayı, taraftarın nabzını takip eden insanlar var. Kulüp için, başkan için, birileri için. Abi bunu görmüyor olma ihtimalleri, ortalık yangın yeri, herkes birbirine girmiş. Böyle bütçe tartışmaları oluyordu o zaman. Yani bunun önünü kesebilirdi. Halbuki sonradan şey açıklanıyor kulüpte, ne denir ona? Yıllık raporlar falan. Sonra bakıyorsun ki şey var ya, futbol AŞ. Futbol AŞ zaten. Diğeri de dernek. Ya basketbol da derneği ve diğer sporlar. Abi oradan oraya para akmamış geçen yıl mesela. Ondan önceki yılda çok düşük bir rakamdı. Ya belki yüzme şubesinin bütçesi kadar falandı yani. Ama insanlar zannediyor ki deli gibi paralar veriliyor. Ya verilmiyor. Ha verilmiştir önceden. E zaten belli bir döneme kadar Ülker karşıladı. Sonra da bir sene boşluk oldu. Biz Euroleague şampiyonu olduğumuz sene Doğuş vardı galiba ama yok. Yoktu. Kimse yokken olduk biz.
Evet.
Kimse. Doğuş sezonunda da finalde kaybettik. Yani birileri karşıladı. Ama işte Euro'nun geldiği nokta 5 değil 10 oldu. Şimdi 8-9 falan ama yani böyle olunca basket şubenin biraz düşmesi lazımdı. Ha bence çok düştü. Ama o da hoca değişti diye madem hoca yok biraz daha indiler. Ama hamle yapacaklar diye bilmiyorum yani. O basketbol detaylı konuya giriyor. Ama yani bu tartışmalar bence faydalı getirmiyor yani. Ya Mesut konusunda ise 5 milyon iyi para. Yani ben 5 milyonun bizim kulüpten çıkacağına hiç inanmıyorum. Ha ama yani Mert'in görüşüne de saygı duyuyorum. Doğru söylüyor. Yani adam 5'e imza attıysa 5'tir. Ama bizimkiler de maaş konusunda takık oldu kesin. Şöyle takık düşürdüler abi. 95-100 milyon eurolardan 56'ya kadar uğraş dediğini düşürdüler. Başkan gerçekten bu konuya takık. Gerçekten bu maaş bütçesi düştükçe de ekonomimiz bir tık daha düzelmeye başladı. Ya pandemi bile o kadar bizi vurmuyor. Yani şu an gelirlerimiz bayağı düşmüştür. E bir de bir yandan beyin muhabbeti var. Oradan da düşüyor. Adamlar sürekli indirim istiyor. Konuşmuştuk önceden. Böyle olunca da baktığında ben çok çok paraları vereceğimize yani Gustavo 3 mü ne alıyor? 2-8 alıyordu. Yani Gustavo'dan bir tık fazla alır bizden. O da bonusu monusu olur. Kalanı da artık nasıl sponsor falan diyorlar. Puma Muma çıktı.
Onu da konuşacağım.
Aynen senin şeylerinde var. Yani netleşir ama bu rakamlar ya. Ama toplamı 5'ten fazla alacağını zannetmiyorum yıllık.
Yani. Dünya 5'ten büyük diyebilir miyiz?
Ama 10 milyon alan adam da yıllık 5 alması çok da acayip değil yani. Araplara gitse şu an 7-8 verirler valla. Gitmez tabii.
Burada bu huzuru bulamaz be Mert'cim.
Bulamaz.
Burada kendi memleketinde.
Hep parasal kısmını konuştuk. Siz ne diyorsunuz? Peki yani içinizden geçen şimdi Mesut'u yani Antu zamanından beri 17-16 yaşından beri bu herifin geleceği belliydi yani. Orada bile forma şeyle gitmiş, gittiği o zamandan beri anlatılan fotoğrafları vardı o zaman. Şimdi bulamıyorlar.
Werder Bremen sezonu.
He?
Werder Bremen'den miydi?
Hayır. Schalke altyapısındayken ya ben forumda hatırlıyorum ya. Çocuktum. Fenerbahçe üstüyle fotoğrafı vardı. Gündem olmuştu o zaman. Fenerbahçe işte idmana o üste gelmiş falan filan. O günden beridir Mesut bir bizim şeyimiz
yani
insanın içinde uhde aslında. Ya herif de hiç beklemediğimiz noktalara çıktı baktığında. Bir ara şimdi Messi, Ronaldo'yu çıkart 5 oyuncu sayı arkasına. Şöyle bir kariyerinin 6-7 yılında o 5 oyuncudan biri Mesut'tu abi. Yanlış mıyım? Yani içinizden ne geçiyor sizin? Yani Mesut kendini verirse çok acayip bir şeyler.
Oynamak isterse ya. Tabii ki kendini verirse.
Niye yani oynamasın?
Kalitesini.
Real Madrid'de arka arkaya 3 sezon 20'nin üstünde asist yaptığı dönem var yani. Şaka gibi.
Şey 600 maç 120-130 gol kariyerini söylüyorum. 250'ye yakın asist. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Maradona'da mesela 300 maçtı. İşte onun da mesela 100 gol pardon toplamı onun da 150 golle asist gibi bir şeye geliyordu. 150-200 yarı yarıya maç böyle yarısı ya kadar gole katkı.
Yani öyle söyleyeyim sana. Real Madrid'de ilk sezon 26 asist, ikinci sezon 23 asist, üçüncü sezon 23 asist, dördüncü sezon gönderdiler sezon başında.
Aslında gönderdiler değil de sattılar yani. Onlara da fayda etmedi o iş. Başarısız oldular o sene diye hatırlıyorum.
Modric geldi o sene.
Neyse yani, gelsin devamını konuşuruz. Bir sahaya çıksın da bakalım.
Tabii yani şu an muallak tabii. Ben diyorum ya Arsenal'le bu işi nasıl halledecek sıkıntı bence. Arsenal ile çözmeden bizim iş olmaz. Yani yaza gelir ama.
Ama Ozan'ı ben satma yapayım. Konusunda ne diyorsunuz?
Neyi Ozan, satmak konusunda anlamadım.
Ozan'ı.
Satmayız. Ozan
satma. Bu konuyu ben geçelim. Satacağım. Rica ediyorum bu konuyu geçelim.
Kapatalım.
Deniyorum geçelim bu konuyu.
İçimde de kalır
ben
diyorsun.
Ben satacağımıza inanmıyorum. 20 diyorlar, 25 milyon euro olduğu da söyleniyor. Serbest kalma bedeli. Sözleşmesi uzun yıllar var Ozan'ın.
Geçen Mustafa o içinde bir haber duydum. O da...
Ya o da şimdi... Ne? Annen mi babam mı der gibi yani ne bileyim ikisi de kalsın istiyorum ben nasıl olacak?
Sayın moderatör biraz
ama Mesut da gelsin
güzel konulardan konuşabilir miyiz ya? Allah Allah yok Ozan satmak yok Gustavo satmak.
Tamam. Lütfen. Ya ben çıkan haberleri konuşmak istiyorum.
Sen ne düşünüyorsun?
Ya ben söylemeyeyim ya. Gelsin oynasın Mesut. Ondan ya, sanki sonra yorum yapayım. Ya ben yıllardır çok istiyordum zaten. Sen de diyorsun ya. Ya Fenerbahçe taraftarının %98'i falan yani uçuk bir şey söylüyorum belki ama istiyordu yani Mesut'u yıllardır. Kafa olarak verir mi? Ben oradayım kendini. Yoksa ya şey, kalitesinden aynen. Şeyinden falan hiçbir kuşkum yok. Bence ama kafa olarak onu bilmiyorum. Geldikten sonra göreceğiz onu.
Sen kafa deyince Kruse aklıma geldi de. Yani şimdi sen Kruse ile Mesut'u karşılaştırırsan daha yeni gitti Kruse. Kruse de kafayı vermedi.
Nasıl? Kruse de Acun'un ocağında takılıyordu. Beraber ayak tenisi oynuyorlardı. Mesut da şimdi Acun ocağında takılıyor. Acun'u kafalıyor olmasın bunlar ya. Korkuyorum.
Olan Acun olmasın falan. Evet, tamam böyle. Tamam bu konuyu hayır. Kapatıyorum ben.
Basar evet. Konusunu kapayalım. Onu Mert'le tek başına bir program yaparsın. Mert konuşur evet. Anlatırsan.
Ben şeye geçeceğim. Puma'ya geçeceğim buradan. Forma sponsorluğu için Puma ile anlaşılabilir haberleri dönüyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Puma doğru bir seçim mi sizce? Forma
Adidas fiyatları yanlış
bir seçim. Düşer mi?
Adidas yanlış bir seçim. Puma'yı bilmiyorum. Ya Adidas'ın bu kardeş biz bir forma ürettik. Herkes kendi rengini seçsin, boyasın, devam edin, oynayın o formalarla kafası asap bozucu yani.
Evet.
O çok tek düze bir forma yaratıyorsun. Herkese farklı renkler basıp devam ediyorsun. Adidas'tan çıkmak bence güzel hareket.
Yani Puma değil, Adidas'tan çıkmak diyorsun. Güzel.
Olmaz. Puma'yı bilmiyorum. Puma da Mesut Özil gibi. Gelsin oynasın bakarız.
Şey varmış ama. Ben bilmiyordum
ama. Ama şeye eminim yani. O stretch formalar bize gitmez.
Çok büyük sıkıntı olacak ya. Çok çok çok.
Yani futbolculardan ziyade taraftarda da sıkıntı olur yani.
Bence
yetiş
de.
Kesim gerekiyor bize.
Nasıl ayarlayacaklar o işi bilmiyorum. Türkiye'de kullanan da yok herhalde Puma. Şu an takımlarda.
Bilemiyorum.
Bilemiyorum ben de.
Biraz dediği gibi sıkıntı ciddi sıkıntı yaratacak. Biz onu hani espriyle karışık söylüyoruz ama nasıl gideceğiz ben de bilmiyorum. Yani bildiğim yüzüde yapışıyor adamların forması ya. Afrika takımlarını biliyorsunuz alayı Puma'dır. Adamlar giyiyor. Adamları vücutta vücut şey terminatör gibi futbolcuların.
Biz bu onu... biraz pozitif ayrımcılığa mı giriyor? Veba konusuna geri mi dönsek?
İlk ama övgüde bulundum yani. Adamların dediği vücudu iyi yani. Puma da şey Adidas'ın yapan daha doğrusu Adidas kuran adamla Puma'yı kuran adam kardeşmiş. Alman. Bilmiyordum ben.
Muhteşem.
Bir ara duymuş gibiyim ama tam da emin değildim şu an sen söyleyince.
Yani o yüzden Mesut da Puma olacağı söyleniyor. Yani bunlar
sponsorluk adı değil mi?
Ha yani onu söyleyecektim ya laf lafa açtı. Puma bizi global havuzu varmış. Oraya alacakmış. Yani bir 7-8 takım var içinde. Dortmund, Milan falan böyle baba takımlar var. Bu da şey demek oluyor. Özel formalar, özel muamele olacak. Yani mesela demin Mert Özlü Adidas'tan şikayetçiydi ya. Adidas bizi global noktasından çıkartmış. Bunu da internette okudum. Böyle olduğu için bize böyle abi al bu formayı. Hani işte konsept bu. Geçen sene bu senenin. Bunları sarı yapacağız, lacivert yapacağız deyip veriyordu. Özel önem göstermiyordu yani. Ama Puma'da öyle olmayacağı söyleniyor. Bilmiyoruz daha resmiyetli bir şey yok.
Anlaşmaya oturtursun bunu yani. Bir de yani Fenerbahçe'nin sattığı forma sayısı genel kabloya bakarsan az bir forma satmıyoruz biz. Okay,
bu fiyatlara bir şey.
Manchester United değiliz ama yani biz daha ölmedik yani. Biz daha ölmedik. Bir şampiyon olursa kaç forma satılacağı belli olmaz yani.
İnanılmaz bir şey olur. Uzun yıllardır almayı bekleyen insanlar olduğunu eminim.
Hayır, şampiyon olursan şey bir de 4 yıldızlı birinci forma.
En başta onun için satışlar.
Yapacak mıyız 4 yıldızlı forma?
Yapmaz sizce mıyız?
Ben emin değilim. 29. şampiyonlukta 5 yıldız artı 4 de şey olması lazım. 4 kanadı dolu. Bence.
Yani şu an 3 yıldız yok mu formada?
Var. Bence diyorum ki işte 4 yıldızı kazandığında 4 yıldızı koymamak kadar önemli tepki olamaz. Benim fikrim bu.
Şu an 3 yıldızın varsa 4 yıldızı da 4.'yü koymazsan ne olur? Koysan ne olur? Reddediyorum. Objection denied. Mr. Elgin.
Bilmiyorum.
Ben kalite hani olarak artar mı sizce? Kumaya geçince.
Kumaşı nereden alacaklarına bakar kızlarım.
Direkt bu soruya giriş yaptım yalnız.
Ya bilmiyorum, ben kumanık alanım değil. Teknik bir konuya giriyor bu. Uzman olan arkadaşlar yanıt versin.
İbrahim Hanım, siz futboldan anlamıyor musunuz? Sürekli bizi modaya çekiyorsunuz. Yok Fener Güm, yok kumanın.
Magazine de çekeceğim sizi Mert Bey yakında.
Teşekkür ederim.
O zaman şeye geçelim. Ajans Spor gibi bir kurumun Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Tiam için bedava golcü diye bir iması oldu.
Bedava golcü baldan tatlıdır diye devam etmemiş olmaları sinsi ama vizyonsuz olduklarının bir göstergesi yani. Madem bir şey yapıyorsun kaliteli yap. O da yok. Bak, Sokrates başladı. Neymiş? Editörlerin kendi kişisel görüşüymüş. O editörlerin kendi kişisel görüşünü, senin editörün olmasa şu camiada, şu ortamlarda, sosyal medyada kimse kale almaz. Sokrates'i geçiyorum. Yani o yalanları geçiyorum. Beyin Spor zaten konuşmaya gerek yok.
Çok konuştuk onu.
Ajans Spor'da bu başlık, kardeş biz o yollardan geçtik, bizi diyeme yani. Bu cin olmadan adam çarpmaya çalışmayın. Geçelim. Bu bir tane platform vardı. Adını hatırlamıyorum. Önemli değil, adını vermeye gerek yok.
E24 mü?
Boş ver ya, adından vazgeçtim. Oda TV, o aşı karşıtı olan sakallı abi vardı ya hani.
Evet. Anladım.
Şimdi göreceğim onu Covid döneminde aşı karşıtı mı değil mi diye. Onlar büyük Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe düşmanı. Ve yani hiçbir yerde kimse aleyhine görmediğim yazılar çıkıyor. 5. Murat Aşık'ın çalıştığı platform. Adını önemli değil, vermeye gerek yok. Murat Aşık'ın programları 35 bin 40 bin izleniyordu. 2 tane kıl kuyruk Galatasaraylı'nın programları 1000 tane izleniyor. Seviyesizce demediklerini bırakmamışlar. Sonra neymiş efendim? Yok. Biz basın özgürlüğü, yok söylem özgürlüğü. Yani eleştiri ayrı bir şey. Aynı firmadaki kişiye hakaret ayrı bir şey. Yani hakareti eleştiriye sokmak yeni moda oldu. Hakareti fikir özgürlüğüne sokmak yeni moda oldu. Bu çok yanlış bir yer. Ama kaybeden yine Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe'nin bir medyadaki bir sesi daha ister istemez kesildi ve başka bir mecraya kaydı. Hoş değil. Bu hep başımıza geliyor ve bunu bir türlü çözemiyoruz. Diğer tarafta malum camiada bu var. Malum camia pozisyonlarını, yerlerini, mevkilerini korumak için her seferinde yutkunmayı, susmayı biliyorlar ve devam ediyorlar. Tabii biz her zamanki gibi biz buyuz, böyle devam edeceğiz insanları ve camiası ve toplum olduğumuz için yine bir cepheyi daha kaybettik. Keşke kaybetmeseydik. Kişisel görüştür. Kanalımıza da çok güzel bir röportaj gelmiş.
Evet. Aynen. Dinleyebilir
arkadaşlar. Tavsiye ederiz arkadaşlara.
Linki aşağıda bulabilirsiniz.
Bakmayın, bulamazsınız. Bakmayın.
Evet. Mert Evgin, sen ne düşünüyorsun? Aynı zamanda Murat Aşık sorusu da vardı ama oraya da değinebilirsin, hani ben onu da birleştireyim. İyi ve güzel bir YouTube kanalından ayrılmak durumunda kaldı.
Aslında Mert Özcan'ın söylediğine, yani Ajans Spor konusunda ekleyecek pek bir şeyim yok. Çünkü yani bunlar hep oluyor. Yani ha başkalarına hiç olmuyor. Neredeyse hiç olmuyor. Çok nadir. O nedense bazı çalışanlar bence, ama tepenin de tabii olayı var. Yani muhtemelen yönetici kısmında yetkili diyeyim de da editoryal şeyin yetkili kısmında fanatik Fenerbahçeli olmayan, bilmiyorum takımını, birinin olduğu kurumlarda, ki bu arada Sokrates böyle değil, orada daha ilginçlik var, o apayrı bir konu. Böyle kurumlarda altta çalışan işgüzel fanatik Fenerbahçeli olmayanlar yüz bulup böyle işlere giriyor. Benim kişisel fikrim bu.
Ama bu işte hakem camiasında da sen Fenerbahçe aleyhine yapılan hatadan sonra maç verir, maçı düzgün yönettiğin zaman Fenerbahçe kazandığında önümüzdeki hafta maç vermezsen sen oraya bir insentivi koymuş oluyorsun. Diyorsun ki bak kardeş, bu işin kuralı bu. Bunu yaparsan yollar açık, bunu yaparsan önümüz uçurum. Bu iş böyle. Ben hiç hatırlamıyorum ki Fenerbahçe'ye karşı seviyesizlik yaptığı için bir şekilde mecrasını, pozisyonunu kaybeden birini hatırlamıyorum. Buna hakaret de girer, buna küfür de girer. Ne dersen de. Onların hepsi yorum, yorum, yorum bence. Hepsi özgürlük bence. Hiçbir zaman denmedi ki bu hakarettir. Kabul edilemez denmedi.
Yani
Ercan Saatçı'nın sözleri de yorumdu. Durum tespitiydi. Değil miydi? Durum tespitiydi. Birebir biraz argo şekilde değerlendirmişti. Ne farkı var? Laurent Vailloyen niye gitti? Hep aynı kişileri konuşuyoruz.
Sadece o mu? Evet. Onun dışında bir sürü insan var.
Bir sürü insan var.
Yani
ama yani
Fenerbahçeli olanlar
çok sıkıntı. Ajan Spor bu başlığı attığında onlara bir şekilde geri adım attırabilecek bir gücümüzün olmaması.
Ve işin garip yanını söyleyeyim. Ajan Spor'un sahibi de Fenerbahçeli.
Saadettin Saran diye biliyorum,
evet.
Sen.
Evet. Her gün
o değil mi?
Sokrates'in sahibi de Fenerbahçeli. Bu neden biliyor musun? Bu bizim şey olayından. Hep geçen konuşuyorduk ya.
Bu Fenerbahçelilerin bizim objektif olma gibi zorunluluğu.
Aynen.
Mehmet Demir kollaşma sendromu. Bu Mehmet Demir kollaşma sendromu.
Ama bir şey söyleyeyim mi?
Mehmet Demir kolla başladı bu.
Hıncal'ın yanındayken aslında zorlama yapıyor bizimkiler.
Hıncal'ın yanındayken objektif olacağım ayağını, Hıncal'ın bütün tuzaklarına düşüyordu. Sonra oradan çıkamadı. Mehmet Demirkol pozisyonunda Hıncal yıllarca götürdü. Her zaman hissettin Galatasaray lehine konuştun. Mehmet Demirkol'da bir kere hissetmemişsindir ki Fenerbahçe lehine konuştun. Böyle ya bir doğrucu Davut tarafımız var. Murat Aşık hikayesi de bu doğrucu.
Tabii tabii, işte onu söyleyecektim zaten. Yani Murat Aşık şimdi Altu Canites güzel söylemiş. Yazmış, bayağı da uzun uzun yazmış Twitter'da. Belki takip edenler vardır, bizi dinleyenlerden de. Yani aslında mesela onun yazdıklarını ekstra ekleyecek bile bir şey yok. Hani mesela çok güzel bir şey söylemiş. Bizim yaptığımız aslında doğrusu değil. Ya tabii ki mesela Fenerbahçeliler hani doğrucu Davutluk taslıyor. Ama mesela burada bir nüans var tabii. Şimdi doğru olmak var. Bir de zorakiden öyle hissedip abartmak var. Bizim bazı insanların yaptığı o. Yani demin diyorum ya, hani böyle olmak zorunda değiliz. Bir de doğrucu Davut'un da şeyi var. Mesela demin Mert Öz'ün dediği gibi Galatasaraylıların çoğu, şu an piyasada dönenlerin çoğunun bombaları oldu. Çok tepki çektiler. Kenara itildiler ama anlık. Yani aslında kenara itmek değil o. Böyle alıyor adamı, ışıkların, pot ışık, şeylerin ışıkların altına alıyor. Gölgeye koyuyor. Ama adam sonra bakıyorsun bu gitti, yok yani diyorsun piyasada. Adam 6 ay sonra hortluyor.
Ya Rasim Ozan yayında şu an ya. Üzerine bir şey konuşabilir
miyim? İnanılmaz. Adamı her sene yayına çıkartmaya denediler yılın ilk programında. Tepkiler oldu. Tepkiler oldu boşnaklarla mevzusundan. Tepkiler oldu. Abi en sonunda çıkarttılar. Ve bir mil, yani arkası sağlam dediğim, hani çok sevilen ve ciddi bir kısımca bir milletvekilinin bayağı bir karşı çıkmasına rağmen adam çıktı programı yapıyor ya. İnanılmaz bir olay ya. Yani normalde başka ülkede olsa ayrımcılık yapmaktan herhalde içeriden çıkamaz diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum. Evet. İşte bizim ülkede öyle yürümüyor. Deyip konuyu kapatalım ben.
Buradan şeye geçeceğim. Fenerbahçe'nin bir YouTube atılımı var malumunuz. Özellikle bazı anlar bu karar desteklense de bazı kişiler tarafından desteklenmiyor. Karşı çıkıp eleştirenler var. Mesela yılbaşı gecesi iplerin Acun'a verilmesi ve Acun da belli başlı isimleri araması, onlarla canlı bağlantı yapması gibi detaylar eleştirildi bazı taraftarlar tarafından. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe'ye YouTube atılımı hakkında ne dersiniz? Z kuşağını hedeflemesi olarak mı değerlendiriyorsunuz mesela?
Madem şampiyon olamıyoruz, onları etkileyecek bir yanımız yok. Bari bu Derin Fener gibi programlarla konuyu YouTube'da falan, şaka bir yana, yani yapılması gerekiyor. Başka bir şansımız yok yani. Yani YouTube'a sırt dönmek, YouTube'da içerik üretmemek en büyük saçmalık olur yani. Hele bu kadar 25-30 milyon taraftar dediğin bir camia için YouTube para basma makinesine dönebilecek doğru içerikle, doğru yönetimle, başarıyla bambaşka yerlere gelebileceğimiz bir şey. Yani bundan çok değil, birkaç sene içerisinde zaten maçlar da YouTube'dan yayınlanmaya başlayacak. Yani. YouTube veya benzeri platformlar.
Ya da YouTube şey yapacak. Benim düşüncem o. YouTube ne bileyim canlı yayın kısmı gibi. Böyle tabii, yani, YouTube satın alacak.
Yani, kesinlikle yani bu maçların hepsi buralar yayıncı kuruluş YouTube olacak yani. Gidişat o yöne gidiyor. Ve o kadar çok da ölçülebilir bir hale gelecek ki bu. Getirecek parası da şeyi de hepsi takımın başarısıyla ve izlenilirliğiyle orantılı olacak. Şu anki gibi kardeş biz hepimiz aynı gemideyiz. Tamam. Sen 15 al. Ben de 15 alayım.
Ya, bu olmayacak. Bu nasıl gemi ya? Ben zaten anlamıyorum. Zaten para geliştiği işte. Zaman hep beraber gemideyiz Fenerbahçe ile. Ama tamam abi, para muhabbeti bitti ya. Hani hesaplara paralar yattı. Ondan sonra gemi memi yok abi. Bizi şeye bırakıyorlar. Bota bırakıyorlar. Denizin ortasına. Adamlar gemiyle gidiyor. Onların ama gemisi var.
Ayrıca şey, ama siyaset diye bir bilim var ya. Orada da bu böyle diyorlar. Bilmiyorum, ben takip etmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Orada da böyle oluyormuş.
Aynen benzer. Anladım.
Alırken
ben.
Aynı gemi verirken kardeş biz sizin takaya gelmedik oluyormuş.
Ha, bizi botla niye atıyorsun kardeşim o zaman? Gemide miyiz beraber? Yoksa biz botsa, biz tek botsak biz büyük botuz yani. Biz alır gideriz yani. Bizim şey, motor falan sağlam yani. Bastığın mı gider yani.
Ya Fenerbahçe'nin bunu hiç kullanmıyor olması çok enteresan yani.
Kurtulamıyorsun abi. Seni legal şeylerle bağlamışlar ya.
Bu ilelebet mi bağlısın arkadaşım yani? Yok mu bunun bir tazminatı?
Yok. Çıkamıyorsun abi. Lig düşürürüz diyor. Adamlar onu kanunen bağlamış. Yani şu an mesela şöyle onu şöyle dönmeye çalışıyorlar bence. Kulüpler Birliği'ne devredelim haklarını. Kulüpler karar versin. Öyle bir şey olursa orada bir legal boşluk olacak. Ha tabii ki Kulüpler Birliği de kendi içine birbirini bağlar muhtemelen, ama en azından şu TFF boyundurundan çıksa belki adamlar, vizyoner başka bir şey deneyecek yani. Hani birileri bir şey yayınlansa. Ya zaten abi kutu nedir artık ya çağımızda. Ya ben televizyon bile açmıyorum yani. Doğru dürüst ya. YouTube açıyorum. Ne bileyim başka diğer izleme platformlarını açıyorum. YouTube yani bitiyor artık o kutunun olayı. Kutu mu kaldı? Yani internet üzerine olacak her şey. Bence. Dediği gibi. Ama YouTube'a dönersek genel senin soruna, yanılmıyorsam kulüp ciddi para kazanmaya başladı bu işten. Yani bir YouTube galiba pay alıyor kendi. %25 miydi? 30 muydu? Kalanı kulübe kalıyor. Şimdi aylık üyelikler var. 5 lira 10 lira yok 5 lira 15 lira 25 lira. Ya ben kendim aldım bir üyelik. Hiç unuttum bile yani, her ay çekiyor otomatik. Özel içeriklere falan ulaşıyoruz. Şimdi eskiden yani YouTube'u bizim kulübün nasıl diyeyim, birkaç yıl önce gerçekten çok kötüydü yani. Hani kullanılmıyordu bile. Zaten üyelik sayısında diğerleri alıp gitmişti, bizim üye bile yoktu. Sonra ne oldu? Bir atılım yapıldı. Oraya muhtemelen bir ekipler kuruldu. Kafa yoruluyor. Şimdi güzel içerikler de yapılıyor. Allah'a var. Ama şey biraz sıkıntı olabilir. Mesela şey hoşuma gitmiyor. Biz kazanırken çok güzel bir sürü içerik giriyor. Abi kaybederken de bir içerik yarat. Ya tabii ki Bu sefer futbolcu olmayabilir.
Bir rakı bir çilingir kuranısını satayım. Bir iki şarkı
satayım. Hayır. Şey yap yani. Şimdi nasıl diyeyim? Bu da onları yaratıcı. Benim mesleğim değil ama yani illa şey yapmak zorunda değilsin. Yani futbolcu özellikli. Onları ön plana çıkaran programlar da iyiler. O da sadece galip geldiğimizde olabiliyor anladığım. Yani olabilir bu. Kulüp kendi morali bozuktur. Göstermek istemiyorsunuz. Bunu kabulleniyorum. Ama hayır,
bir de şu da var. Ben sana böleceğim 2 saniye. Bir de şu var. Yani takım kaybettiğinde sen pozitif bir şey yapan bir futbolcu görmeyi ister misin? O da tepki.
İstemem zaten. Zaten olmasın diyorum. Ben
bunlar
diyorum
ki, köle. Bunlar hep kazanacak. Kazanmadıkları sürece ekranlarda yerleri yok.
Başka bir şey yap. Yani onu da onların yaratıcılığına kalmış. Ya şey oluyor. Sanki biz kaybediyoruz ya. Abi, YouTube bizim kanal, televizyon. Televizyondakiler zaten şeylere geçiyorlar. Herkesin bir düşüyor. Abi külliyen bu notla giriyoruz yani. Böyle olmaması lazım. Ben içerik yani açısından söylüyorum. Yoksa bu YouTube'daki atılımı çok destekliyorum. Ve daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Zaten başkan ve yönetimde bahsetmişti bunlardan. Kulüple ilgili şeylerde, kurullarda falan. Üzerine de düşünüyorlar. Zaten bu bunların istatistiğini tutan firmalarda göre de etkileşimdir, sosyal medyadır, odur budur, YouTube'da falan bayağı ilerideyiz zaten. Ama gerideydik epey. Bazı botlar sayesinde uzun süre gerideydik. Hala bazen botları devreye sokuyor bazıları ama.
Arada yeri gelmişken geçen hafta söyleyecektim, unuttum. Ya şey çok enteresan. O bot olayı inanılmaz. Direkt yani. TT'de hemen tepeye giriyorlar. Direkt. Ekşi Sözlük'te de bu dominasyon var. Burada da var. Çok iyi çalışıyorlar. Helal olsun. Takdirlerimizi iletelim kendilerine.
Yok parayla yani şöyle söyleyeyim. Muhtemelen bir dönem para şeyleri ödemedi. İnanılmaz düştü istatistikleri. Yani o ara kötü skor da almıyorlar. Yani kötü skor alırsın. Hani herkesin morali bozuldu. Bir iki ay düştü falan değil. Yani bir anda pat diye düştü yani. Hani sanki ödemelerle gitmedi de çok anlaşılıyor yani. Hani biz mesela hep benzer gidiyor, tamam mı? Hani aynı ortalamalarda bunlarınki falan iniyor, çıkıyor falan. Yani böyle garip yani. Normal değil yani zaten. Diyerek bunu da kendimce
görüşürüz. Kapatalım. Evet, son sorumu sorayım mı sormayayım mı? Bunu çok kararsız kaldım ama sorayım ya. Fenerbahçe'nin bu sezon maçlara çıkarken çubuklu forma kullanmadığını görüyoruz genelde. Sizce bu neden kaynaklanıyor? Neden bu formamız tercih edilmiyor?
Bunu da sen yanıt versen ya sayın moderatör.
Sevgili moda editörüm.
Hayır, ben senin özellikle yanıt vermeni istiyorum Evgin. Çünkü sen uğurlu geliyor şu an böyle gitmek diye bir
ama hayır, şey söylemiştin. Ama hayır, bir dakika. Bu tabii iç yazışma, iç konuşmalara giriyor.
Hayır, tabii programda ki şu an ifşa etmiyorum da. Yani hani
ama
ne düşünüyorsun?
Üst üste konuşuyorsunuz, hiç bir şey anlaşılmıyor sırayla.
Hayır, bir dakika. Sayın
moderatör, istediğiniz zaman mikrofona bas, sustur, devam et.
Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Sonra zaten yorumu Kübra Hanım'a bırakacağım. Dediğim şu, bu programda ben Kübra Uzun ve Mert Özlü olarak yapıyoruz ama bu programın arkasında Yiğit arkadaşımızın emeği var epey. Kendisi bu soruyu çok ilgilendi özellikle. O yüzden yani şöyle, bence birkaç hafta önceye kadar hani o deplasmanda ilk Antep mağlubiyetini aldık ya, gerçekten totem olduğunu düşünüyorum. Yani üst üste çıktık. Deplasmanda biz biliyorsunuzdur genelde sıkıntı çekeriz hep. Kadıköy bizim için iyidir. Bu sene tersi oldu. Ama ilginç yanı Antep'te mağlup olduk. Bu hafta deplasmanda yani Antep maçına kadar, Antep maçı dahil şeyi giyiyorduk, altın sarısı formayı. Bu hafta şeye döndük. Lacivert döndük, gene kazandık. Bak izleyin şimdi. Yayınları yapacağız nasıl olsa. Lacivert'ten deplasmana devam edeceğiz. Ta ki bir sonraki, Allah korusun, olmasın da mağlubiyete kadar.
Evet.
Bu arada deplasmanda forma seçiminde senin üstünlüğün yok. Yani alternatif formanı kullanman zorunda kalıyorsun genelde. Onu da not olarak belirteyim.
Yani ondan mı kaynaklanıyor yoksa ben satışlardan dolayı mı acaba böyle giyiyorlar diye hani şey yapmıştım, düşünmüştüm. O yüzden böyle bir soru soralım demiştik.
Bilmiyorum. Mert Özlü ne düşünüyor?
Arka planda mesela bunun için bir Adidas'ta bir anlaşma gibi bir şey oluyor mu? Bilginiz
yok,
var mı?
Yok canım ama
öyle bir şey yok değil mi?
%100 vardır ki Adidas diyordur ki şu kadar sayıda bu forma giyeceksin, şu kadar sayıda bu forma giyeceksin.
Var mıdır o kadar detay ya?
Ya ben öyle bir şey tahmin ettim ama bilmiyorum.
Neyse, Puma gelecek, dertler bitecek. Sorun yok.
Evet. Puma gelince daha beter. Belki de Çubuklu'yu çok az giydirecekler bize. Adam alternatif efsane formalar yapacak.
Bence Puma'nın,
Çubuklu formadan
Puma'nın genelde tarzı tek renktir. Ondan değişik olabilir ya. Çok merak ediyorum.
Ha. Evet. Hmm. Onlar böyle baskı yapmayı seviyorlar. Böyle nasıl diyeyim size, baskı yapmayı dedim. Hani baskılar olur ya, tişört baskı gibi. Gördüm. Böyle arkadan gözüken. Mesela yok kaplan şeyi. İşte Cameron formasında kaplan şeyi var falan. Hani o tip şey aklımda öyle şeyler kalmış. Yok işte Roma formasında Roma'nın şehrinin şeyi var ya, bir tane kurt işareti. İşte hı hı. Kurt gözüküyor falan. Öyle şeyler olabilir.
Öyle detaylar hı. Güzel, aynen. Evet, neyse, programımızın sonuna geldik.
Ama bir dakika, elinize sağlık. Çok güzel bir program oldu.
Ben kapatacağım zaten. Bekle. Her zaman olduğu gibi ben ikinize, sonra bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yine bölüm oldu. Öyle düşünüyorum. Siz evet. Bana teşekkür edersiniz herhalde siz de.
Sen üçümüze teşekkür ediyorsun. Ben üçümüze dedim geldim.
Ben ağrımızı çektiğin için teşekkür ediyoruz. Sayın moderatörümüz
Kübra. Teşekkür ederim.
Sizin gördüğünüz buzdağının görünen kısmı. Bir bu kadar daha kahramızı.
Aynen.
Dışarıda
çekiyoruz. Evet. Hakkını ödeyemeyiz.
Evet, çok teşekkür ediyorum bu iltifatlar için ve teşekkürler için. Ben yine şeyi hatırlatmak istiyorum dinleyenlerimize. Mevzu Fener Podcast hesabından bizi takip edebilirler. Aynı zamanda Twitter, Instagram'da da varız. Yorumlarınızı, önerinizi, görüşlerini, evet varız. Görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Ben gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.
İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Sorularınızı bekliyoruz.
Evet.